Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 9. ayrım. Kısa bir sessizlikten sonra turist kalabalığının arasından bir ses cevap verdi. Evet, ben Robert Langdon'ım. Sato her şeyi biliyor. Kimin konuştuğunu görmek için Anderson boynunu uzattı. Daha önce kendisiyle konuşmak isteyen adam diğerlerinin yanından ayrıldı. Şaşırmış gibiydi ama yüzü tanıdıktı. Anderson telefonu dudaklarına götürdü. Evet, Bay Langdon burada. Sato kabaca telefonu ona ver dedi. Anderson nefes verdi. Benimle uğraşacağını onunla uğraşsın. Bekleyin. Langdon'a eliyle yanına gelmesini işaret etti. Langdon yaklaşırken Anderson isminin neden tanıdık geldiğini anladı. Bu adam hakkında daha yeni bir makale okudum. Burada ne işi var? Langdon'ın 1.82'lik boyuna ve atletik yapısına rağmen Anderson, Vatikan'daki patlama ve Paris'teki insan avından sağ çıkarak meşhur olan bir adamdan beklediği o soğukluğu ve kibiri onda göremedi. Bu adam Fransız polisini mokasenlerle mi atlattı? Oysa daha çok Ivy League, yani ABD'deki en iyi üniversitelere verilen isim. Kütüphanelerinde Dostoyevski okurken görülecek birine benziyordu. Anderson yanına doğru yürüyüp, Bay Langdon dedi, ben Şef Anderson, buradaki güvenliğin başındayım. Size bir telefon var. Bana mı? Langdon'ın mavi gözleri endişe ve şüpheyle bakıyordu. Anderson telefonu uzattı. CIA, güvenlik ofisinden arıyorlar. Hiç duymadım. Anderson anlamlı bir şekilde güldü. Şey, bayım, onlar sizi duymuşlar. Langdon telefonu kulağına götürdü. Efendim, Robert Langdon mı? Başkan Sato'nun sert sesi minik mikrofonda Anderson'ın duyabileceği kadar yüksek çıkmıştı. Langdon, evet diye cevap verdi. Anderson, Sato'nun söylediklerini duyabilmek için yaklaştı. Bay Langdon, ben Başkan Inouye Sato. Şu anda bir krizi yönetiyorum ve bana yardımcı olacak bir bilgiye sahip olduğunuza inanıyorum. Langdon umutlanmıştı. Peter Solomon'la mı ilgili? Yerini biliyor musunuz? Peter Solomon mu? Anderson konuşmadan tamamıyla koptuğunu hissetti. Sato, profesör dedi. Şu anda soruları ben soruyorum. Langdon heyecanla, Peter Solomon'un başı ciddi bir şekilde dertte diye bağırdı. Çılgın bir adam az önce... Konuşmayı kesen Sato, affedersiniz dedi. Anderson yerinde sindi. Yanlış hareket. Üst düzey bir CIA yetkilisinin sorgulamasını kesmek, sadece sivillerin yapabileceği türden bir hataydı. Langdon'un zeki olduğunu sanırdım. Sato, dikkatle dinleyin dedi. Biz konuşurken, ulusumuz bir krize doğru gidiyor. Durumu değiştirebilecek olan bilgiye bir tek sizin sahip olduğunuz bana bildirildi. Şimdi size bir kez daha soruyorum. Ne gibi bir bilgiye sahipsiniz? Langdon şaşırmış görünüyordu. Bakın, neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Beni kaygılandıran tek şey Peter... Sato, hiçbir fikriniz yok mu diyerek meydan okudu. Anderson, Langdon'un öfkeyle yerinde dikildiğini gördü. Profesör şimdi daha kavgacı bir tonla konuşuyordu. Hayır bayım, hiçbir fikrim yok. Anderson geri çekildi. Yanlış, yanlış, yanlış. Robert Langdon az önce Başkan Sato ile konuşurken çok büyük bir hata yapmıştı. O anda Anderson çok geç olduğunu fark etti. Başkan Sato, rotundanın diğer ucundan çıkmış, Langdon'a arkadan yaklaşıyordu. Sato binanın içinde. Nefesini tutan Anderson, çarpışmaya kendini hazırladı. Başkanın kulağında telefonla, siyah gözlerini Langdon'un ensesine kilitlemiş, karanlık görüntüsü gittikçe yaklaşıyordu. Polis şefinin telefonunu sıkıca tutan Langdon, güvenlik ofisi başkanı kendisini sıkıştırırken boşuna uğraştığını hissediyordu. Lafı uzatmadan, üzgünüm bayım dedi ama zihninizi okuyamıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Sizden ne mi istiyorum? Başkanın streptokok boğaz ağrısıyla ölen bir adamınkine benzeyen paslı sesi Langdon'un telefonunda cızırdadı. Telefondaki ses konuşurken Langdon birisinin omzuna dokunduğunu hissetti. Arkasını döndüğünde gözlerini aşağı indirerek ufak tefek bir Japon kadının yüzüne odaklandı. Sert bir ifadesi, lekeli bir cildi, ince saçları, sigaradan sararmış dişleri ve boynundan enlemesine geçen beyaz bir yara izi vardı. Kadının boğumlu eli kulağındaki telefonu tutuyordu ve dudaklarını hareket ettirdiğinde Langdon, telefonundaki o tanıdık paslı sesi duydu. Sizden ne mi istiyorum profesör? Telefonu sakince kapatıp bakışlarını ona dikti. Başlangıç olarak bana bayım demekten vazgeçin. Adeta yerin dibine geçen Langdon kadına baka kalmıştı. Bayan, ben özür dilerim. Bağlantı iyi değildi. Bağlantımızda sorun yoktu profesör dedi ve saçmalıklara hiç taviz vermem. 17. Bölüm. Başkan Inouye Satu korkutucu bir tipti. En fazla bir 50 boyunda, burnundan alevler püsküren bir kadındı. Sivri hatlı, ince bir kemik yapısı ve vitiligo diye bilinen bir cilt bozukluğu vardı. Bu hastalık, benekli tenine liken lekeli yontulmamış granit görünümü veriyordu. Buruşuk pantolon takımı bir deri bir kemik bedeninden çuval gibi sarkıyor, yakası açık bluzu ise boynundaki yara izini saklayamıyordu. İş arkadaşları Sato'nun fiziksel görünüm gibi boş işlere sadece bıyıklarını yolmak için vakit ayırdığını söylüyorlardı. Inouye Sato 10 yılı aşkın bir zamandır CIA'in güvenlik ofisinin başındaydı. Üstün zeka seviyesi ve insanın kanını donduracak kadar doğru çıkan içgüdüleri ona, imkansızı başaramayanları dehşete düşüren bir kendine güven sağlıyordu. Konulan gırtlak kanseri teşhisi bile onu oturduğu koltuktan indirememişti. Verdiği mücadele işten ayrı geçen bir aya, ses tellerinin yarısına ve ağırlığının üçte birine mal olsa da ofise hiçbir şey olmamış gibi geri dönmüştü. Inouye Sato adeta tahrip edilemez bir yaratıktı. Robert Langdon, telefonda onun erkek olduğu kanısına kapılan ilk kişi olmadığını düşünüyordu ama başkan ona öfkeli, siyah gözlerle bakmaya devam etti. Langdon, "Tekrar özür dilerim hanımefendi," dedi. "Hala kendime gelmeye çalışıyorum. Peter Solomon'u elinde tuttuğunu iddia eden kişi bu akşam beni kandırarak DC'ye kadar getirtti. Fax kağıdını cebinden çıkardı. Bana bunu göndermişti. Gönderdiği uçağın kuyruk numarasını yazdım. FAA'yı ararsanız belki." FAA, Federal Aviation Administration, Federal Uçuş Dairesi. Sato ufak elini uzatıp kağıdı Langdon'un elinden kaptı. Bakmadan cebine tıkıştırdı. "Profesör, bir soruşturma yürütüyorum ve bana bilmek istediğim şeyi söyleyinceye kadar size tavsiyem, sizinle konuşulmadıkça konuşmayın." Sato şimdi güvenlik şefine dönmüştü. Adamın burnunun dibine kadar girip küçük siyah gözlerini ona dikerek, "Şef Anderson," dedi. "Burada ne halt olduğunu anlatacak mısın? Doğu kapısındaki görevli bana yerde bir insan eli bulunduğunu söyledi. Doğru mu?" Anderson kenara çekilerek tam ortada duran nesneyi görmesini sağladı. "Evet efendim, birkaç dakika önce." Sato yerdeki ele adeta bir kumaş parçasıymış gibi baktı. "Ama aradığımda bana bundan bahsetmedin, öyle mi? Ben bildiğinizi sanmıştım. Bana yalan söyleme." Anderson onun bakışları altında ezildi ama kendinden emin bir sesle yanıt verdi. "Efendim, durum kontrol altına alındı." Sato onunkine denk bir özgüvenle, "Bundan şüphem var," dedi. "Adli tıptan bir ekip yola çıktı. Bunu yapan kişi parmak izi bırakmış olabilir." Sato kuşkulu gözlerle bakıyordu. Güvenlik kontrolünden yanında bir insan eliyle geçen kişi herhalde parmak izi bırakmayacak kadar akıllıdır. "Bu doğru olabilir ama benim görevim araştırmak. Doğrusunu istersen şu andan itibaren seni bu sorumluluktan kurtarıyorum. Soruşturmayı ben aldım." Anderson sertleşti. "Burası güvenlik ofisinin sahasına girmiyor, öyle değil mi?" "Kesinlikle. Bu ulusal güvenlik meselesi." Peter'ın eli mi diye düşünen Langdon, atışmalarını şaşkınlıkla izliyordu. Ulusal güvenlik mi? Langdon Sato'nun asıl amacının Peter'ı bulmak olmadığını seziyordu. Güvenlik ofisi başkanı konuya tamamen farklı bir açıdan bakıyordu. Anderson da şaşırmış gibiydi. "Ulusal güvenlik mi? Saygı duyuyorum efendim ama..." Sato, "Rütbem seninkinin üstünde," diyerek adamın sözünü kesti. "Söylediklerimi harfiyen ve hiç sorgulamadan yerine getirmeni tavsiye ederim." Başını "evet" anlamında sallayan Anderson güçlükle yutkundu. "Ama en azından elin Peter Solomon'a ait olduğunu teyit etmek için parmak izi almamız gerekmez mi?" Emin olmaktan ötürü rahatsızlık duyan Langdon, "ben teyit ederim," dedi. "Yüzüğünü tanıyorum ve eline." Durdu. "Ama dövmeler yeni. Birisi bunu ona kısa bir süre önce yapmış." "Anlamadım." Sato geldiğinden beri ilk defa cesareti kırılmış gibi görünüyordu. "Eline dövme mi yapılmış?" Langdon başını salladı. baş parmakta bir taç var, işaret parmağında ise yıldız. Gözlüğünü çıkaran Sato, ele doğru yürüyüp etrafında köpek balığı gibi dolaştı. Langdon ayrıca dedi, diğer üç parmak görünmediği halde onların da uçlarında dövmeler bulunduğuna eminim. Duyduğu yorum karşısında etkilenmiş gibi görünen Sato, Anderson'a işaret etti. Şef, bizim için diğer parmak uçlarına bakabilir misin lütfen? Elin yanında yere çömelen Anderson dokunmamak için özen gösteriyordu. Yanağını yere dayayıp kıvrılmış parmak uçlarının altını görmeye çalıştı. Doğru söylüyor efendim, tüm parmak uçlarında dövmeler var. Ama tam olarak ne olduklarını... Langdon sakin bir tonla, güneş, fener ve anahtar dedi. Sato takdir dolu bakışlarını Langdon'a çevirmişti. Peki, bunu nasıl biliyorsunuz? Langdon kadının bakışlarına karşılık verdi. Parmak uçları bu şekilde işaretlenmiş insan eli figürü çok eski bir ikondur. Gizemler eli adıyla bilinir. Anderson aniden ayağa kalktı. Bu şeyin bir de adı mı var? Langdon başını salladı. Antik dünyanın en çok sır barındıran ikonlarından biridir. Sato başını dikti. Peki o zaman kongre binasının ortasında ne halt ettiğini sorabilir miyim? Langdon bu kabustan uyanmayı diliyordu. Geleneksel olarak hanımefendi, bu el davet yerine geçerdi. Davet mi? Nereye diye sordu. Langdon başını eğip arkadaşının kesik elindeki sembollere baktı. Gizemler eli asırlar boyunca mistik bir çağrı görevini üstlendi. Temelde gizli bilgiyi almaya davet eder. Sadece seçkin birkaç kişinin bildiği, korunmuş bilgeliği. İnce kollarını kavuşturan Sato, simsiyah gözlerini ona dikti. Profesör, neden burada olduğunu bilmediğini iddia eden birine göre şimdiye dek fena gitmediniz. 18. Bölüm. Beyaz laboratuvar önlüğünü giyen Catherine Solomon, günlük turuna ağabeyinin deyişiyle devriyeye başladı. Catherine, uyuyan bebeğini kontrol eden evhamlı bir ebeveyn gibi başını mekanik odasından içeri soktu. Yedek tankları raflarında duran hidrojen yakıt hücresi sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Koridordan veri depolama odasına doğru ilerledi. Her zamanki gibi iki holografik yedekleme ünitesi ısı kontrollü yuvalarının içinde güvenle bulunuyorlardı. 7,5 santimlik kırılmaz camın ardına göz gezdirirken tüm araştırmam diye düşündü. Holografik veri depolama cihazları buzdolabı boyutlarındaki öncülerine kıyasla sütun kaidelerinin üzerine yerleştirilmiş daha zarif aygıtlardı. Laboratuvarının her iki holografik sürücüsü de senkronize ve birbirinin aynıydı. Çalışmasının kopyalarını saklamak için yedekleme yapıyorlardı. Yedekleme protokollerinin büyük çoğunluğu deprem, yangın ve hırsızlık gibi durumlara karşı dışarıda ikinci bir yedekleme sisteme kurulmasını tavsiye ederdi ama Catherine'le ağabeyi gizliliğin fazlasıyla önemli olduğu konusunda hemfikirdiler. Bu veriler binadan çıkıp dışarıdaki bir sunucuya gittiği andan itibaren gizli kalacağından emin olamazlardı. Burada her şeyin yolunda gittiğinden emin olunca koridora geri döndü. Köşeyi dönerken laboratuvarın karşı tarafında beklenmedik bir şey gözüne çarptı. Bu da ne? Zayıf bir ışık cihazları aydınlatıyordu. Bakmak için içeri girince ışığın kontrol odasının plexiglas duvarından geldiğini gördü. Burada laboratuvara koşan Catherine kontrol odasının kapısını iterek açtı. İçeri girerken Peter dedi. Kontrol odasındaki ana bilgisayarın başında oturan tombul kadın yerinde sıçradı. Ah tanrım Catherine beni korkuttun. Trish Dune, dünyada buraya girme yetkisi olan diğer kişi, Catherine'in meta sistem uzmanıydı ve hafta sonları nadiren çalışırdı. 26 yaşındaki kızıl saçlı kadın, veri modelleme dahisiydi ve KGB'ye layık bir gizlilik anlaşması imzalamıştı. Görünüşe bakılırsa bu akşam kontrol odasının plazma duvarında NASA görev kontrol merkezinden fırlamış gibi görünen dev bir ekran data analizi yapıyordu. Trish affedersin dedi. Geldiğinden haberim yoktu. Ağabeyinle sen gelmeden önce bitirmeye çalışıyordum. Onunla konuştun mu? Gecikti ve telefonuna cevap vermiyor. Trish başını iki yana salladı. Bahse girerim, hala ona verdiğin iPhone'u nasıl kullanacağını çözmeye çalışıyordur. Trish'in nüktedanlığı Catherine'in hoşuna gidiyordu. Ayrıca bu akşam burada olması aklına yeni bir fikir getirmişti. Doğrusunu istersen bu akşam gelmene sevindim. Bana bir konuda yardımcı olabilirsin. Tabii sakıncası yoksa. Her neyse eminim futboldan iyidir. Catherine derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştı. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama bugün olağan dışı bir hikaye duydum. Trish dün Catherine Solomon'ın nasıl bir hikaye duyduğunu bilmiyordu ama onu huzursuz ettiği belliydi. Patronunun genellikle sakin bakan gri gözleri şu anda tedirgin görünüyordu. Ayrıca içeri girdiğinden beri 3 defa saçlarını kulak arkasına atmıştı ki Trish buna gerginlik belirtisi diyordu. Zeki bir bilim insanı, kötü bir poker oyuncusu. Catherine, bana göre bu hikaye biraz hayal ürünü dedi. Eski bir efsane ama yine de bir tutam saçı yeniden kulak arkasına atarak sustu. Ama yine de Catherine içini çekti. Ama yine de bugün güvenilir bir kaynak bana efsanenin gerçek olduğunu söyledi. Tamam, buradan nereye varacak acaba? Bu konuyu ağabeyimle konuşacağım ama bana öyle geliyor ki bunu yapmadan önce sen konuyu aydınlatmama yardımcı olabilirsin. Bu efsanenin tarihte başka bir şekilde doğrulanıp doğrulanmadığını bilmek istiyorum. Tüm tarihte mi? Catherine başını salladı. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir dilde ve herhangi bir zamanda. Trish, tuhaf bir istek ama yapılabilir diye düşündü. 10 yıl öncesine kadar bunu yapmak imkansızdı. Ama bugün internet ve büyük kütüphanelerle müzelerin sanal ortama aktarılması sayesinde Catherine'in isteği, çeviri birimleriyle donatılmış basit bir arama motoru ve iyi seçilmiş anahtar kelimelerle gerçekleştirilebilirdi. Trish, sorun değil dedi. Laboratuvarın araştırma kitaplarının pek çoğunda eski dillerde yazılmış pasajlar vardı ve anlaşılmayan dilleri İngilizce metinlere dönüştürülmesi için Trish'ten sıklıkla optik karakter tanıma, yani OCR, yani Optical Character Recognition, çeviri modülleri yazması istenirdi. Trish, eski Frizye, Mayek ve Akat dilleri için OCR çeviri modülleri oluşturan dünyadaki tek metasistem uzmanı olmalıydı. Yazarın notu. Frizye, birbiriyle bağlantılı 3 grup, Almanca, Batı Frizye dili Hollanda'da konuşulur. Doğu Frizye dili Almanya'da Aşağı Saksonya bölgesinde, Kuzey Frizye dili ise Almanya'da Schleswig-Holstein bölgesinde konuşulur. Mayek, bir zamanlar Kore'de, Güney ve Kuzey Çin Koresi'nde kullanılan dildir. Şimdilerde kaybolmuştur. Hangi dil kökeninden geldiği bilinmemektedir. Modüllerin yardımı olsa da etkin bir arama örümceği oluşturmanın sırrı doğru anahtar kelimeyi seçmekte. Benzersiz ama fazla sınırlayıcı değil. Bir kağıt parçasına olası anahtar kelimeleri karalamaya başlayan Catherine, görünüşe bakılırsa ondan bir adım öndeydi. Catherine bir sürü kelime yazdıktan sonra biraz durup yeniden yazmaya başladı. Sonunda Trish'e kağıdı uzatırken tamam dedi. Trish listedeki sözcükleri okurken gözleri fal taşı gibi açıldı. Catherine hangi çılgın efsaneyi araştırıyor? Bu anahtar kelimelerin hepsini mi aramamı istiyorsun? Kelimelerden birinin hangi dilde olduğunu bile bilmiyordu. Bu İngilizce mi? Sence bunların hepsini aynı yerde bulabilir miyiz? Kelimesi kelimesine. Denemek istiyorum. Trish imkansız demek isterdi ama i ile başlayan o kelime burada yasaktı. Catherine, gerçeğe aykırı kabul edilen pek çok yargının doğruluğunun teyit edildiği bir sahada bu kelimenin tehlikeli bir şartlandırma olacağına inanıyordu. Trish dün, önünde duran anahtar kelimelerle yapacağı aramanın bu sınıfa gireceğinden cidden şüphe duyuyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 86. Devamı 10. ayrımda.